teli. Durna teli. Sevgili dinleyenlerimiz, Didem Güner'i Neslihan Değirmencioğlu'nun birlikte hazırladığı bu programımız Turna Teli başlıyor. Burak Araroğlu ile çalışıyoruz şu anda teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Elektronik posta adresimiz turnateli@srt.net.tr, www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden, internet adresimizden bize ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda TRT Dinle mobil uygulamasından da bizi dinlemeniz mümkün. Çok savaş öyküsü dinledim, faşistlerin zulmünü işittim ama Hocalı'daki gibi bir vahşete hiçbir yerde rastlamadım. 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillerin Ermeniler tarafından katledilişine tanık olan bir Fransız gazetecinin sözleri bunlar. Hocalı'da masum sivillerin katledilişinin üzerinden tam 29 yıl geçti. İnsanlık tarihi boyunca unutulmayacak bu katliam ve soykırımda binlerce kadın, yaşlı ve çocuk hayatını kaybetti. Hocalı soykırımı sadece Azerbaycan tarihinin değil, insanlık tarihinin en kanlı olaylarından biri. Dağlık Karabağ'ın merkezinde bir kasaba olan Hocalı, 25-26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri ve Rus 366. Motorize Gücü'nün katıldığı bir katliamla son yılların en büyük utancına sahne oldu. Bugün Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmasının mutluluğunu yaşıyor olsak da Hocalı'da yaşananların acısı dinecek, unutulacak gibi değil. Hocalı soykırımı neden yaşandı? Ve bunun üzerine pek çok soru aklımıza geliyor. Bu soruların muhatabı bugün Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Esma Özdaşlı olacak. Esma Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Evet, bugün önemli bir gün. Acılar hiçbir zaman unutulmuyor. Belki de gitgide büyüyor. Yaşanan boşluklardan dolayı, insanların yokluğundan dolayı tarihe atılmış en kara lekelerden birisi bu Hocalı soykırımı. Öncelikle sizin bir giriş konuşmanızı alalım, sonrasında sorularımıza devam edelim.
Evet. Biliyorsunuz 1992'de bütün dünyanın gözleri önünde tarihin en utanç verici hadiselerinden biri yaşandı. Hocalı adeta yeryüzünden silindi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Hocalı sadece Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin en kanlı hadiselerinden biridir. Ve Ermenilerin 200 yıldır devam eden denizden denize Büyük Ermenistan hayallerinin de en kanlı parçasıdır. Bu bakımdan Azerbaycan topraklarının işgalinin bir parçasıdır Hocalı. Bu şekilde bakmak lazım. Zaten Hocalı alındıktan sonra biliyorsunuz stratejik bir mevkide bulunuyor Hocalı. Daha sonra Laçin, Şuşa ve diğer Azerbaycan şehirleri, köyleri de işgal edilmiştir. Dolayısıyla dediğim gibi insan tarihinin en acı sahnelerinden biri. Bu yıl 29. yılını anıyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, acılarımız halen biliyorsunuz taze. İnsan Hakları İzleme Örgütü diyor ki 1. Karabağ, Dağlık Karabağ Savaşı'nda bu yaşanan en büyük sivil katliam. bu programa hazırlanırken bir gazetecinin bir demecini okudum. Diyor ki ben Afganistan'da bulundum, Pakistan'da bulundum. Böyle bir sivil katliamla hiç karşılaşmadım. Birebir bu katliam, soykırımı görmüş bir gazeteci. Dolayısıyla Hocalı soykırımı, bunu da vurgulamak lazım. Bu katliam değil, bir soykırımdır. Uluslararası hukuk açısından soykırımı düzenleyen 1948 tarihli Birleşmiş Milletler'in soykırım önlenmesi sözleşmesinin her maddesine göre bir soykırımdır. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonrasında ilk soykırımıdır. Bu anlamda büyük bir acı yaşıyoruz. Tabii biliyorsunuz Hocalık soykırımı nasıl gerçekleştirildi? 1992 yılının soğuk bir Şubat gününde 25 Şubat'ı 26'ya bağlayan gece Rus 366. motorize gücünün de yardımıyla Ermeni Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz Hocalı'da büyük bir soykırım gerçekleştirdiler. Öncelikle saat gece 11'de top atışlarıyla başladı. Şehrin giriş çıkışları kapatıldı ve gün ardında ortaya çıkan sahne insanlığın utanç duyması gereken bir sahne. Hocalı'da sırf Türk ve Müslüman oldukları için, bakın bunun altını çiziyorum, çünkü soykırım tanımında özel kasıt aranır. Diğer insanlık suçlarından farkı budur soykırımın. Türk ve Müslüman oldukları için 83 çocuk, 106 kadın, 70'ten fazla yaş dahil olmak üzere 613 Hocalı sakini hayatını kaybetmiştir. Ancak yine şunu vurgulamak isterim ki, Hocalı'da sadece 613 soydaşımızı kaybetmedik aslında. Soykırımın gerçek boyutlarını anlamak için şu rakamlara da bakmak gerekiyor bence. 1275 rehine var. 487 kişi aldığı yaralarla özürlü olmuş. 150 kişi halen kayıp. Azerbaycan kaynaklarına baktığımız zaman kayıpların bazılarının organlarının satıldığını ve işkence gördüklerini görüyoruz. Bununla ilgili net bilgiler var, veriler var. Hocalı'da ölülerin dahi işkenceye maruz kaldığı bir soykırım. Bakın başka bir soykırım yok bunun gibi. Yani ölülerin üzerinde soykırım yapılmış. Bunu şehit gazeteci Cengiz Mustafa'ya kanıtladı. Soykırım olduktan sonra Hocalı'ya gidiyor. Ve 2 Mart günü tekrar gittiği zaman daha önce gördüğü ne yazık ki şehitlerimizin cenazeleri üzerinde tekrar bir işkence yapılmış. Yani ölülerin üzerinde işkence yapılan bir soykırım. Dolayısıyla şimdi bu manzara varken biz o 150 kişinin akıbeti hakkında ne yazık ki çok da imser olamıyoruz. Dolayısıyla bence 613'ten çok daha büyük bir kaybımız var. Şimdi bu programa yine hazırlanırken bu faciayı birebir yaşamış insanların hatıralarını okudum. Bakın diyorlar ki biz o günden itibaren hiç gülmedik diyor bir Hocalı sakini. Ben hiçbir düğüne gitmedim. Yani bunları da ilave ettiğimiz zaman Hocalı'da yaşanan travma çok büyük bir travma. Bakın 8 aile bütün fertleriyle yok olmuş. 27 ailenin ise sadece bir ferdi ayakta kalmış. 25 çocuk her bir ebeveynini 230 ailede ise baba veya anne ölmüş. 200 kişinin ayağı biliyorsunuz Hocalı sakinleri 3 koldan sarılıyorlar ve tek bir çıkış yolu veriliyor Ermeniler tarafından. Onlar da Kargar Nehri'ni geçip Ağdam'a kaçmaya çalışıyorlar. Bilinçli olarak Ermeniler tarafından düzenlenmiş bir senaryo bu. Ve orada Kargar Nehri'ni geçmek için Şubat soğuğunu düşünün, Kafkasya'nın soğuğunu düşünün. Geçen insanlar o soğukta ayaklarını kaybediyorlar. 200 kişi ayakları donduğu için ayaklarının kesilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bütün rakamlar dikkate alındığı zaman 613'ten çok büyük bir rakam var, çok büyük bir travma var. Hocalı dediğim gibi çocuklarının gözlerinin oyulduğu, hamile kadınların karınlarının deşildiği bir soykırım. Bu bakımdan bunların görüntüleri var. Bunların Şehit Mustafa Yer'de çekti, Batılı biliyorsunuz gazeteciler de çekti. Bunlarla ilgili örnekler de vermeye çalışacağım. Bu bakımdan Hocalı'yı anlamak bizler açısından çok önemli. Aslında Hocalı'yı anlamak Yasemin Hanım bütün dünya açısından çok önemli. Bakın Hocalı'da soykırıma bizzat katılanlar hiçbir ceza almadılar biliyor musunuz?
Evet, tam da o konuya gelecektim Esma Hocam. Yani bu dünya hukuku açısından, uluslararası hukuk açısından ne tür sesler getirdi?
Evet.
Kimler gerçekten yanındaydı Azerbaycan'ın bu konuda?
Evet. Şunu unutmamak lazım Yasemin Hanım. Hocalı bir psikolojik eşikti. Birinci Karabağ Savaşı açısından. Ermeniler Hocalı'da bir soykırım gerçekleştirerek ileride yapacakları saldırılara yönelik Azerbaycan Türkleri üzerinde psikolojik bir baskı oluşturmayı amaçlamış ve bölgenin asıl sahipleri yani Türklerin bu korkuyla bölgeyi terk etmelerini sağlamaya çalışmışlardır. Bu yüzden de Hocalı'da biraz önce ifade ettiğim gibi hamile kadınların karınlarının deşilmesi, çocukların derilerinin yüzülmesi gibi en insanlık dışı uygulamalara imza atmışlar. Bu açıdan 1991 ile 94 yılları arasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'daki komutanlığını yapan ve daha sonra Ermenistan'da iki dönem devlet başkanlığı yapacak olan Ser Sarkisyan'ın şu ifadeleri çok önemli. Bunu Thomas DeWall'un bir mülakatına vermiş Ser Sarkisyan. Kitapta da yer alıyor zaten. Hocalı'ya kadar diyor, Azerbaycanlılar bizim sivilleri öldürmeyeceğimiz düşündü. Fakat Hocalı'da biz bunu yıktık. Ve yine aynı Ser Sarkisyan, bakın işgal ettiğimiz topraklar var diyor. Bunu Cumhurbaşkanı sıfatıyla da bulunduğu bir tarihte söylüyor. Bunda utanacak bir şey yok. Güvenliğimiz için yaptık. Biz bunu 1992'de de söylüyorduk. Şimdi de söylüyoruz diyor. Ve dediğim gibi en acı tarafı ne biliyor musunuz Yasemin Hanım? Bu kişi iki dönem Ermenistan Devlet Başkanlığı yaptı ve sözde batılı aydın demokratik ülkelerde kırmızı bültenlerle aranması gerekirken kırmızı halılarla karşılandı. Hiçbir kesinlikle ceza almadı. Halen bakın bu soykırıma katılan hiçbir kişi ceza almış değil. 1948 tarihli soykırım önlenmesi sözleşmesine göre soykırıma bizzat katılmanız gerekmiyor. Soykırımı cesaretlendirmek ve onlara moral vermek de soykırıma yardım suçu olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan Ser Sarkisyan diğer Karabağ klanı olarak değerlendirilecek. Ermenistan'ın diğer devlet başkanı Koçaryan bizzat soykırım suçu işlemişlerdir. Çünkü bizzat onlar o dönemde Karabağ'da ve Karabağ ordusunu yönetiyorlar. Bu kişiler hiçbir ceza almamışken biz uluslararası hukuka nasıl güvenebiliriz? Faili belli, mağduru belli. Hala hayatta olan tanıklar ve görüntüler var. Değil mi? Mustafa Yev, rahmetli Cengiz Mustafa Yev ki kendisi bir Ermeni saldırısında şehit olmuştur. Ve kendisine rahmetli almak isterim. Şehit olduğunda halen kayıt yapıyordu. Mustafa Yev'in kayıtları bile yeterli, öyle değil mi? Yani dolayısıyla bu açık bir soykırımdır. Halen hiçbir şekilde bunu işleyenler ceza almamıştır. Bakın Hocalı, şunu mutlaka belirtmek isterim Yasemin Hanım. Bu vurgu çok az yapılıyor. Hocalı Türk tarihi açısından çok önemli. Bütün dünya tarihi açısından çok önemli olmalı. Çünkü Hocalı'daki soykırım önlenebilseydi veya bu soykırım yapanlar ceza alsalardı, Sarkisyan, işte Koçaryan cezalandırılsaydı 1995'te Miladişler, Karadişler ortaya çıkmazdı. Miladiş 1991'in başın 11 Temmuz'unda biliyorsunuz ünlü bir videosu var. Diyor ki bugün Türklerden intikam alacağımız gündür diyor ve giriyor Srebrenica'da binlerce Müslüman boşuna öldürüyor. O zaman eğer dediğim gibi Hocalı da ceza verilseydi bu katliamcılara, soykırımcılara, o zaman Miladiş şunu düşünecekti. Eğer ben de burada katliam yaparsam ben de ceza alırım. İşte biz ne yazık ki uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve bütün ilgili kurumlar Hocalı'daki yapılanlara göz yumduğu için Miladiş, Karadiş gittiler Srebrenica'da soykırım işlediler. Bence bütün dünya tarihi açısından en önemli vurgu bu. Çünkü Hocalı Soğuk Savaş'ın ilk soykırımıdır. Hocalı'dan sonra biliyorsunuz Ruanda'da soykırım olmuştur. Srebrenica'da ve başka yerlerde katliamlar olmuştur. Ama Hocalı engellenseydi, çünkü 1991'den sonra Soğuk Savaş bitiyor. Yeni bir uluslararası sistem değil mi ortaya çıkıyor? Eğer biz bu uluslararası sisteme bu hukuki değil mi vurgu yapabilseydik, Hocalı'yı engelleseydik veya yapanları cezalandırsaydık, Soğuk Savaş sonrası yapılan soykırımlar önlenmiş olacaktı. Dünya kamuoyu ne yazık ki bunu engelleyemedi. Bugün bize sözde insan hakları dersi vermeye çalışan Fransa'nın, Hollanda'nın bizzat bu soykırım, yani Srebrenica'da yapılan soykırıma biliyorsunuz dolaylı olarak dahili vardır. Bu bakımdan Hocalı soykırımını uluslararası alanda düşünmek lazım. Bütün ondan sonra yaşanan soykırımların engellenmemesinin bir neden olarak düşünmek lazım. Çünkü yapanlar kesinlikle cezalandırılmamıştır.
Evet, şimdi bir taraftan dünya basınındaki yansımalar belki yaşamış olduğumuz bu acıyı daha derinden gösteriyor. Her şeyden önce sizin sözlerinizi destekler bir şey var burada. Sarkisyan'ın sözleri şu şekilde: Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu. Ermenilerin sivil nüfusa karşı el kaldıramayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu kırmayı başardık ve olay işte bu diyor.
Evet.
Ve bu küstahlıktan sonra da bakın tabloyu şöyle açıklıyor. Hocalı soykırımına katılan gazeteci Daud Kerian, For the Sake of Cross, Haç'ın Hatırı için isimli kitabında 62-63. Sayfalarda diyor ki, Gaflan denen ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, Hocalı'nın 1 kilometre batısında bir yere 2 Mart günü 100 Azerbaycan Türkü'nün ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu gördüm. Azerbaycan Türk'ün, özür dilerim, başından ve elinden yaralıydı. Yüzü morarmıştı, soğuğa, açlığa ve yaralarına rağmen hala yaşıyordu, çok az nefes alabiliyordu. Gözlerinde ölüm korkusu sarmıştı. O sırada Tigranyan isimli bir asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin üzerine fırlattı. Sonra tüm cesetleri yaktılar. Bana sanki yanmakta olan ölü bedenler arasından bir çığlık işittim gibi geldi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa'ya döndüm. Onlar Hac'ın hatrı için savaşa devam ettiler.
Evet,
böylesi bir trajedi bu. Gerçekten insanın için dağılıyor ama ne yazık ki sizin dediğiniz gibi bir taraftan da uluslararası hukuk tarafından asla bu acının yansımasını göremiyoruz. Şimdi Esma Hocam, siz de birazcık dinlenin, nefeslenin. Sonrasında sohbetimize biz devam edelim. Çok güzel bir eser var sırada. Gürsoy söyleyecek, Şehidimi At.
Kemend attın, koydun beni tuzağa. Kurtulamam kader seninle. Thank you.
kar yaktı tümde, şehit olduğum günde. Hakkari yaktı tümde, şehit olduğum günde. Son nefesinde bile yavrum ak melale. Son nefesinde bile oğlum ak. Vatan sana emanet, oğlum ak medale. Ya şehit ol ya Mehmet, onun canı feda et.
13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Başından, sinesinden ve karnından derisini yüzdüm. Saate baktım, Türk çocuğu 7 dakika sonra kan kaybından öldü. Türk çocuğuna yaptığım bu işkencelerden dolayı kendimi rahatsız hissetmedim. Ruhum, halkımın %1'inin intikamını aldığım için sevinçten gururlandı. Akşam aynı şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptık. Zori Balayan, Ermeni Doktor, Ruhumuzun Canlanması isimli kitabından bir alıntı. Böylesine bir vicdansızlık, böylesine bir insanlık dışı ve bu bir hekim. Yani bu nasıl bir intikammış? Peki o zaman soru şu, Esma Hocam, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Esma Özdaşlı yayınımızda bize bilgisiyle ışık tutuyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu Ermenilerin Türklerle, yalnız Azerbaycan'da değil, Türkiye'den de toprak talebi var. Bizlerle ilgili derdi nedir?
Öncelikle Yasemin Hanım, Ermenistan Kafkasya'nın İstikrarsızlık Merkezi. Bakın dünden itibaren biliyorsunuz ülke içinde ciddi karışıklıklar da var. Bir defa İran dışında tüm komşularından toprak talebi var. Türkiye'den var biliyorsunuz. 1990 tarihli 23 Ağustos bağımsızlık bildirgesi vardır Ermenistan'ın. Bu bildirgede denilir ki Türkiye'nin doğusu için Batı Ermenistan ve bu bildirge Ermenistan Anayasası'nın dibacı bölümünde yer alır. Yani dolaylı olarak bir anlamda bir anayasa norma hali gelmiştir 1995 tarihli Ermenistan Anayasası'nda. Dolayısıyla anayasasında Türkiye'den talebi var Ermenistan'ın. Azerbaycan topraklarını 30 yıldır yaklaşık olarak işgal etti. Bununla da yetinmiyor. Gürcistan'dan Cihaveti bölgesini istiyor. Ki Cihaveti biliyorsunuz eski Ağusta topraklarıdır. Yani Ağusta Türklerinin toprakları Stalin tarafından. Biliyorsunuz Ermenistan Ermenilere verilmiştir. Hı-hı. Dolayısıyla üç komşusundan toprak talebinde olan fakir, ekonomisi dibe vurmuş bir ülke ve kendi gücüyle kıyaslandığında oldukça gülünç iddiaları var. Dolayısıyla Ermenistan bu iddialarıyla aslında en büyük zarar halkına veriyor. Bakın Ermenistan'ın bu işgalci mütecavit tutum nedeniyle bütün bölgesel işbirliklerinden bir anlamda bypass edildiğini görüyoruz değil mi? Mesela Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında TANAP başta olmak üzere birçok ekonomik işbirliği var. Bunlar niye Gürcistan yoluyla Türkiye'ye geliyor Azerbaycan kaynakları? Çünkü Ermenistan'ın işgal tutumu nedeniyle Ermenistan bütün işbirliklerinin dışında kalıyor ve ekonomisi de dibe vurmuş durumda. Bütün ekonomisini Ermenistan'ın Rusya yönetiyor ve diaspora elbette. Bu bakımdan Ermenistan bu mütecaviz tavırlarıyla aslında en büyük kötülüğü kendi halkına yapıyor. Hı-hı. Kendisini kendi ördüğü duvarlara hapsediyor. Bu bakımdan dediğim gibi Ermenistan Kafkasya'nın, Güney Kafkasya'nın istikrarsızlık merkezi haline gelmiş durumda.
Esma Hocam peki Türk kamuoyunun bu aradaki tepkisi nelerdi? Yani tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de neler yaşandı? Türkiye nasıl tepki verdi olaya?
Siz de biraz önce okudunuz. Hocalı ile ilgili çok ciddi anlamda çekimler var, görüntüler var. Batılı basın dahi gözlerini bütünle kapatamamış bu soykırıma. Bakın birçok gazete, ben programımızın süresi yetmez. Financial Times, Time gazetesi, Izvestia, New York Times hepsi bu katliamla ilgili, bu soykırımla ilgili haberler yapmışlar. Bakın Izvestia gazetesi de diyor ki kamerada kulakları kesilmiş çocukları gösterdik. Kadınların yarısının yüzü yoktu. Hı hı. Erkeklerin kafa derisi yüzülmüştü diyor. Yani böyle bir dediğim gibi işkence söz konusu.
Esma Hocam, bu arada araya ben şöyle bir gireceğim. Sadece şu bilgi sizde olsun. Bakü'de şu anda İlham Aliyev'in konuşması olduğu için biz sohbetimizi biraz uzatacağız. Uzatmak durumunda olduğumuzda siz tüm detayları daha rahat paylaşabilirsiniz bizimle, oldu mu? Çünkü bugün çok özel bir gün. Sohbetin biz 11.30'a kadar diye konuştuk sizinle. Bunu uzatma fırsatımız varken o detaylar, o tabloyu dünya basınından da daha net bir şekilde aktarabilirsiniz. Hiç imtina etmeyin.
O zaman ben atlamayayım.
Tabii, lütfen.
Haberleri. Dediğim gibi birçok gazeteci bunu gözlerini bütünüyle kapatamamış. Bakın, batılı basın organları, biz bunu 2. Karabağ Savaşı'nda da gördük, bütünüyle Ermeni yanlısı bir politika yürüttüler. Hatta ben bununla ilgili çalışmalar yaparken şununla karşılaştım. Özellikle Fransız gazeteleri Azerbaycan'ı hukuki anlamda destekleyen haberler yaptığı zaman bazı Fransızlar tarafından eleştirildi. Bu haberler değiştirildi. Yani dediğim gibi Batı basını bütünüyle Ermeni yanlısı bir tutum izlemiş. Geçmişte de, günümüzde de. Ama buna rağmen tarafsız gazeteciler bu soykırımı yansıtmışlar. Financial Times'dan, Times gazetesine, New York Times'a, hepsinden, hepsinde Hocalı ile ilgili biz bilgiler bulabiliriz. Bakın, biraz önce İzvestiya'dan bir haber yansıttım. Diyor ki gazeteci, kulakları kesilmiş çocuklar, kadınların yürüsünün yarısının yüzü yoktu, erkeklerin kafa derisi yüzülmüştü. Bakın, biliyorsunuz soykırım oluyor. Bir gün sonra yaklaşık olarak Şehit Mustafa'ya, bölgeye intikal ediyor. Biraz önce ifade ettim. Ve çekimlerini yapıyor. Bütün soykırım mağduru, soykırıma uğramış cesetler üzerinde çekimler yapıyor. Ve 2 Mart'ta tekrar geliyor. Çünkü sürekli orada olmazsa mümkün değil ne yazık ki. Ermenilerin saldırıları var. Ermeniler helikopterleri düşürüyor, biliyorsunuz. Ve Cengiz Mustafa'ya tekrar 2 Mart'ta bölgeye gittiğinde bütün cesetlerin derilerinin yüzüldüğünü görüyor. Bakın, ölülerin dahi üzerinde işkence yapılan bir soykırım. Bunun ötesinde bir şey söyleyebilir miyiz?
Hiç.
Le Monde gazetesi, bakın Fransız gazetesi, 14 Mart 1992 tarihli haberinde diyor ki, Hocalı'da öldürülmüş kadın ve çocuklar arasında kafa derisi soyulmuş, tırnakları çıkartılmış 3 kişi gördüm diyor. Yani bunlar gerçekti diyor, bakın Fransız gazetesi. Bu bakımdan ya Hocalı'da yaşananların soykırma olduğunu aslında bütün dünya biliyor ama ne yazık ki gözlerini kapatıyorlar. Ermenilerin baskısı, Ermeni diasporasının baskısı. Bakın Yasemin Hanım, ben size çok yeni bir haber paylaşmak istiyorum. Bu çarşamba günü biliyorsunuz Afro Terör Örgütü'nün 1973'ten itibaren Türk diplomatlarına yönelik saldırıları var. Türkiye'ye yakın diplomatımızı şehit verdik Afro Terör Örgütü'nün saldırıları neticesinde. 1992 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı şehit eden Ermeni Korkum Adalet Komandoları üyesi terörist Hanting Sasunyan tahliye talebi daha önce reddedilmiş. Mahkeme yeni bir karar alıyor, davanın tekrar görülmesi üzerine. Böylece 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosunu şehit eden bu teröristin çıkma ihtimali var. Şahsı tahliyesi ihtimali var. Bu çarşamba yaşandı bu. Peki bir katil nasıl çıkabiliyor dışarı? İşte Ermeni diasporasının baskısı neticesinde. Çok güçlüler, bakın Yasemin Hanım.
Evet,
yani
evet.
Bu konunun altını çizmekte çok fazla fayda var. Sayın İlham Aliyev'in dediği gibi, bir ülkenin, bir milletin iki diasporası olmaz. Türkiye ve Azerbaycan diasporalarını bütünüyle birleştirmeli ve Ermenilerin bu tür saldırılarına bizzat cevap vermelidir. Tahminim bugünlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır. Ama Ermenilerin uluslararası alanda ne kadar güçlü olduklarını göstermek bakımından güzel bir örnek. Yasemin Hanım, ben biraz da Hocalı mağdurlarıyla ilgili izniniz varsa bilgiler aktarmak istiyorum. Onların düşüncelerine.
Buyurun buyurun, lütfen. Vaktimiz var, lütfen.
Evet. Esirlerden Seriye Talibova. Bakın, diyor ki, Ermeniler soykırımın işlendiği gün bizi bir Ermeni mezarına getirdiler. 7 Türk'ü bir zamanlar Osmanlı'ya karşı savaşırken ölen bir Ermeni askerin mezarında kurban ettiler ve dediler ki, sizden Osmanlı'nın intikamını alıyoruz. Bu yüzden Hocalı'yı bilmek, dünyaya tanıtmak bizler için bir tarihi sorumluluk. Çünkü orada katliam yapan, soykırım yapan Ermeniler bunun bizden intikam almak için yaptıklarını iddia etmişler. Elbette
evet, evet.
Sözde soykırım iddiaları var. Biz asla bunu kabul etmiyoruz. Ne tarihi gerçekler ne uluslararası hukuk 1915 olayları soykırım olarak kabul etmiyor. Ancak Ermenilerin bu yönde iddiaları var ve uluslararası alanda bunu tanıtmaya çalışıyorlar. Ve gördüğünüz gibi Hocalı'da da bu sözde iddialarını neticesinde 7 Türk'ü kurban ediyorlar. Bu kadar hastalıklı bir bakış açısı, bakın bunun altını çizmek lazım. Biraz önce ben vurguladığım şey de buydu zaten. Eğer Hocalı da bunu yapanlar ceza alsaydı, o zaman Miladiç ve Karadziç de Srebrenica'da bunu yapamayacaktı. Bu çok önemli. Hocalı sorumluluğu, bunu dünyaya tanıtmak elbette bütün Türklerin sorumluluğu ama bütün dünyanın da sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle.
Mesela yine esirlerden Vale Hüseynov. Bunun Hüseynov'un hatıraları da gerçekten çok içimi acıttı okurken. Ben özetle geçmek istiyorum.
Lütfen, buyurun.
Diyor ki ben soykırım olduğunda daha 5 aylık evliydim. Eşimi orada kurşun yarasıyla kaybettim. Ve cesedini orada bırakmak istemediğim için ben de yakalandım. 27 gün boyunca bana işkence ettiler. İşkenceden defalarca kendimi kaybettim. Gitar çaldığımı öğrendikleri zaman parmaklarımı tek tek kırdılar, tırnaklarımı çıkarttılar. Elimi sobaya bastırdılar. Ve ben 27 gün sonra 3 Ermeni esirle değiştirildiğimde şunu gördüm. Bu 3 Ermeni esir benimle değiştirilen çok iyi durumdaydı. İşte bu bizim milletimizin büyüklüğünü gösteren çok güzel bir örnek, bakın Yasemin
tabii,
Hanım.
Tabii.
Ve Hüseyinoğlu diyor ki o tarihten sonra o kadar büyük manevi yara aldım ki maddi yaraların dışında. O tarihten sonra ben düğünlere gidemedim. Şimdi bu insanların yaşadıkları acıyı kim tasavvur edebilir, değil mi? Ne kadar acı. Ve dediğim gibi dünya buna sessiz kalması, uluslararası hukuk açısından sessiz kalınması bizleri üzüyor.
Tabii.
Yine Mihriban Bekirova'nın bir örneğini vereyim. Bu da çok acı. Aslında bütün örnekler çok acı ama
tabii,
ben aralarından birkaç tane
çarpıcı olanları seçiyorsunuz.
Diyor ki soykırım olduğunda 4 tane çocuğum vardı. Bunlardan biri 3 günlüktü. Ben o kadar kendimi kaybetmiştim ki gördüğüm manzara karşısında ve hava çok soğuktu. Yürürken bu 3 günlük çocuğumu düşürdüğümü bile fark etmedim.
Ah canım.
İlerlediğimde çocuğun sardığım kundağı açtım ve çocuk yoktu.
Hayır.
Ve eski Çekoslovak bir gazeteci çocuğu buluyor. Biliyorsunuz Çekoslovakya kurulmadan önce Cumhuriyeti kurulmadan önce Çekoslovakya vardı. Çekoslovak gazeteci buluyor yarı donmuş halde ve bu çocuk bu travmayı atlatamıyor Yasemin Hanım. 21 yaşında hayatını kaybediyor. Yani bu katliamı anlatma, dediğim gibi günlerce anlatabiliriz. Yaşananları
gerçekten
günlerce anlatabiliriz.
Evet, evet.
Bu bakımdan dediğim gibi dünyanın çok büyük bir sorumluluğu var. Peki uluslararası toplum nasıl bakıyor? Şu anda 10 ülkenin Hocalı'yı soykırım olarak tanıdığını biliyoruz. Azerbaycan elbette zaten tanıyor. Meksika, Pakistan, Macaristan, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Bosna, Hersek, Peru, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Arası Birliği ve Honduras yaşananların soykırım olduğunu tanıyor. Yine ABD'nin 20'ye yakın eyaletinde Hocalı'da yaşananlar katliam olarak değerlendiriliyor ama en azından ABD'de bunun tanınması da bizim açımızdan önemli. Hatta Pakistan'ı birazcık daha açmak isterim. Biliyorsunuz 2. Karabağ Savaşı'nda da net olarak ortaya çıktı. Türkiye ve Azerbaycan'ın en önemli dostlarından biri Pakistan.
Evet.
Pakistan bu dostluğunu hep gösterdi, değil mi? Milli mücadelede de göstermişti aslında. Muhammed İkbal ismini kim unutabilir, değil mi? Hani o bildiğimiz Hint yardımları vardır ya, Hint Müslümanların yardımları. O yardımları toplayan Muhammed İkbal'dir biliyorsunuz. Pakistan'ın büyük devlet adamı ve yazarı. İşte o Pakistan Türkiye'ye olan sevgisini, Türk dünyasına olan sevgisini günümüzde de gösteriyor. Hocalı'daki yaşananları soykırım olarak tanıdığı gibi aynı zamanda Dağlık Karabağ işgal bitmeden Ermenistan'ı tanımayacağını da ilan etmiştik. Dolayısıyla Pakistan bugün Ermenistan'ı tanımaz. O yüzden uluslararası basını, yayın organlarını takip ederseniz Ermenilerin en fazla saldırdığı ülkelerin başında Pakistan geliyor bakın. Ben biraz önce yine dünya basını tanımaya çalıştım. Özellikle Amerikan Ermeni Konseyi vardır. Bu bir anlamda Asala'nın yayın organı olarak görülebilir. Ansa olarak izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bakabilirler. Hı hı. Daha biraz önce bugün Pakistan'la ilgili bir haber vermişler. İşte Pakistan'ı suçlayıcı. Ve bu yüzden biliyorsunuz işte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan dostluğuna karşı Ermenistan'ın son yıllarda Hindistan'la ilişkilerini geliştirdiğini de görüyoruz. Hı. Yani bu bakımdan bunlar çok önemli. Evet. Bizler açısından, hocalığın tanıtılması açısından hepimizin sorumluluğu biliyorsunuz. Hı. Biz 44 günlük savaşta Azerbaycan soydaşlarımızla hem sevindik hem ağladık biliyorsunuz. Yani kişisel olarak ben çok zaman ağladığımı hatırlıyorum. Bunun nedeni Hocalı ve diğer Azerbaycan topraklarında yaşanan Ermeni mezalimini bilmemiz de elbette. 7 Kasım'da kendim de şöyle bir paylaşım yapmıştım sosyal medyada. Hı hı. 7 Kasım'da biliyorsunuz kurtulan köylerden ikisi Hocalı'ya bağlıydı. Karabulak ve Moşma köyleri. Hı. Tabii bunu gördüğüm zaman inanın hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Düşünebiliyor musunuz? 1992'de soykırıma uğrayıp ayrılmak zorunda kaldığımız topraklarımızı geri aldı Azerbaycan ordusu. Hı. Büyük Azerbaycan ordusu. Bu çok mutlu etmişti bizi. Ben bu haberi duyunca aklıma Hocalı soykırımından kurtulan Dürdane Agayeva'nın şu sözleri gelmişti. Ve bunu da paylaşmıştım. Diyordu ki Dürdane Agayeva, bütün işkencelerden geçmiş bir Hocalı mağduru olarak. Hı-hı. Biz gidiyoruz Hocalım, Karabağ'ım. Bizi mecbur ettiler, bizi sürdüler, bizi yurdumuzdan kovdular. Bizi senden ayırdılar, kırdılar, batırdılar, kaybettirdiler. Yaktılar bizi, ayırdılar senden. Ama üzülüp kederlenme sen Hocalım. Biz sana elbet döneceğiz ve çok şükür Azerbaycan ordusunun büyük bir kahramanlığıyla biz oralara döndük. Hı hı. İnşallah bütün Azerbaycan toprakları bütünüyle her anlamda azat olacak. Biz bunu gördük bizzat. Diyoruz, İlham Aliyev'in ifadesiyle eşk olsun Azerbaycan ordusuna. Bize bu mutluluğu yaşattığı için onlara çok teşekkür ediyoruz.
Tabii.
Ve bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz elbette.
Evet, şimdi bir taraftan da yine sizin makalenizden bir alıntı bu. Ermenilerin yaklaşık 200 yıldır devam eden denizden denize büyük Ermenistan hayalleri.
Evet.
Bunun kapsamı nedir? Hangi denizden hangi denize?
Şimdi Yasemin Hanım, biliyorsunuz Ermenilerin sürekli olarak dünyada en fazla işte hayal kuran ülkelerden biri Ermeniler, Ermenistan. Sürekli farklı ülkelerden işte toprak iddiaları var biliyorsunuz. Hı hı. İşte Hazar Denizi'nden Karadeniz'e kadar oraya bir çıkış bularak geçmeyi planlamışlar. İşte denizden denize Büyük Ermenistan hayallerini de bu şekilde oluşturmuşlar aslında. Hı hı. Zaten biliyorsunuz milli mücadelenin en büyük başarısı da Sevr paçavrasını yırtmamızdı. Sevr'in yanılmıyorsam 88 ve 93. maddelerinde Ermenilere Anadolu'da toprak verilmesi noktasında ifadeler yer alır. 88 ve 93. maddeler arası. Ve burada Karadeniz'den bir çıkış vardır biliyor musunuz Yasemin Hanım? Hı hı. Yani Ermenilerin en büyük hedeflerinden biri denize çıkmaktır çünkü. Hı hı. Niye denize çıkmak? Çünkü karaya sıkışmış bir ülke.
Evet.
Denize ulaşmak bir ülke için hem ekonomik hem ticari açıdan çok önemlidir. Bu bakımdan Ermeniler bu hayali hep işte uygulamaya geçirmeye çalışmışlar. Ama çok şükür biz buna imkan vermeyeceğiz. Çünkü tarihi, hukuki bütün değerler bu topraklardan bizim olduğumuzun kanıtı zaten. Hı hı. Bu bakımdan Hocalı soykırımında, Dağlık Karabağ'ın işgalinde, Azerbaycan'ın topraklarının işgalinde işte Ermenilerin bu 200 yıldır Büyük Ermenistan hayallerinin bir parçası olduğunu, hı hı, bilmek çok önemli. Ben makalede o yüzden belirttim. Hani vaktimiz çok kısıtlı, o yüzden ben şunu çok vurgulayamadım ama sadece şunun altını çizmek lazım. Hocalı'da yaşanan soykırımı gerçek anlamak istiyorsak, hı, biz Karabağ sorununu anlamak zorundayız. Hı. Çünkü Hocalı Karabağ sorununun en önemli parçası. Çünkü, hı, Hocalı'da böylesi bir vahşice soykırım yapıldığı için diğer bölgelerdeki Azerbaycan toprakları daha rahat işgal edildi. Hani ben o yüzden Yasemin Hanım demiştim ya, Hocalı soykırımı bir psikolojik eşiktir. Hı. Yani böylesi bir katliam yaparak, soykırım yaparak Ermeniler şu mesajı vermişti. Hı. Laçin'deki, Şuşa'daki, Ağdam'daki, Kelbecer'deki Türklere, eğer siz de gitmezseniz sizin başınıza da bunlar gelir. Ve gerçekten stratejik konumu itibariyle önemli olan Hocalı'nın işgalinden sonra bir çok kısa süre sonra, bakın Mayıs ayında Şuşa'nın ve Laçin'in ve 1993'te de Nisan 1993'de Kerbecen'in işgal edildiğini görüyoruz. Bu bakımdan çok önemliydi. Yani şu anda da Ermenistan'da büyük bir travma yaşanıyor biliyorsunuz. Ermeniler 2. Karabağ Savaşı'yla kurmuş oldukları başka bir hayal de yok oldu. Çünkü onlar yıllardır, 30 yıldır yürütmüş oldukları işgal stratejisiyle sanıyorlardı ki Azerbaycan Türkleri veya biz, bütün dünya Türkleri Karabağ'daki işgali unutacağız. Hayır, biz unutmadık. 30 yıl boyunca o işgali hep söyledik. Bakın, ben ilkokuldaydım. Hocalı'da yaşananları ilk duyduğumda ve halen unutmadım, biliyor musunuz? Yani hani Ermenilerin de belki göz ardı ettikleri en şey buydu. Biz unutmadık yani. Hani siz... İstedikleri kadar uluslararası hukuk bizim yanımızda olmasın. Olmasın tabii. Dünya bizim yanımızda olmasın. Biz unutmadık. Evet. Ve bu duyguyla, bu heyecanla, bu sevdayla 2. Karabağ Savaşı'nda başarıya ulaştık çok şükür.
Çok şükür.
Ve bize olan, ait olan toprakları geri aldık. Bu önemliydi.
Hani siz dediniz ya, bugün Dağlık Karabağ'ın durumunu anlayabilmek için Hocalı'yı görmek lazım. Evet, şimdi dinleyicilerimiz belki hani kendi gözlerinde canlandıra ya da bilmiyor da olabilirler. Hocalı işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın en önemli mevkinde yer alıyor bir kere. Evet, Dağlık Karabağ 18 bin kilometre kare ölçümüne sahip. Karabağ'ın içinde yer alan 4392 kilometre karelik bir bölgede. Bölgenin de tek havalimanı Hocalı'da. Bu da yine önemli vurgulayan bir şey aslında, değil mi hocam?
Karabağ'daki, evet. Tabii. O tarihlerde.
Tabii. Evet, o yüzden böyle bir acıyı siz çocukken yaşamışsınız. Ben de çocuktum o zaman. Hiç unutmadık. Ve bu acıyı ve yaşanan bu kara tarihi de gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Şuraya bakarsanız, Ermenilerin bu gözlerini kan bürümüş hallerine bakarsanız, işte az evvel doktorun yapmış olduklarından bir alıntı verdik. Ben diyor, intikam aldım diyor ve gururluyum bu sebeple diyor. Yani böyle bir şey var ve biz de yaşadığımız acıyı tabii ki evlatlarımıza aktaracağız. Esma, evet. Hocam, çok teşekkür ederiz. Bize aydınlattığınız bilginizle. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Esma Özdaşlı'ydı konuğumuz sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar görüşeceğiz hocam. Size esenlikler diliyoruz.
İnşallah. Ben Yasin Hanım, bütün şehitlerimize, Hocalı şehitlerimize, 2. Karabağ şehitlerimize, ülkemizi savunurken şehit verdiklerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların aziz hatırası önünde eğiliyorum. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor.
İnşallah.
Çünkü Azerbaycan dostluğu çok önemli.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Saygı bizden efendim, çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Hocalı'da masum sivillerin katledişinin üzerinden tam 29 yıl geçti. İnsanlık tarihi boyunca unutulmayacak bu katliam. Soykırımda binlerce kadın, yaşlı ve çocuk hayatını kaybetti. Bunun tüm detaylarını bize Esma Özdaş hocamız aktardılar. Bizim de acımız, hüznümüz bir kez daha depreşti. Teknisyenimiz Burak Araroğlu'ydu. Didem Güner'in, Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün bu saatte 11.41 sularında sizlere veda ediyoruz. Bakü'deki yayınımızı soracak olursanız, evet biz yayınımızı biraz uzattık. Çünkü onların yayın akışında Cumhurbaşkanlığı'nın konuşması ve basına yanıtları vardı. O sebeple onlar yayına katılamadılar ama hepsi size selam ve saygılarını ilettiler sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta Cuma günü yine saat 11'de Türkiye saatiyle burada olacağız. Hoşçakalın.
günler verir yarın bir gün. Anam anam sen ağlama, sen ağlama benim ağlam. Toprak olsa oğlun bugün, binler verir yarın bir gün.
Thank you.
teli.
Durna teli.